Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun efendim. Bir Alim Bir Eser programımızdan yepyeni bir programla efendim sizlere merhaba diyoruz. Sizleri selamlıyoruz. Kıymetli dostlar, efendim geçtiğimiz hafta programımızda yeni bir esere başlamıştık. Hatırlayacaksınız, takip eden dostlarımız, alakadar olan dostlarımız pekala bileceklerdir. Efendim bu eserimizin enteresan bir ismi vardı. Adem'in oğlu Habil gibi ol. Hazreti Adem'in oğlu Habil gibi ol. Yeni bir kimliğin inşası Cevdet Sait. Efendim birinci programda epeyce malumat vermiştim. Cevdet Sait ile ilgili kitabın efendim sebebi vücuduyla ilgili, yani yazılış gerekçeleriyle ilgili. Bir de tabii ön söz takdim kısmıyla alakalı epeyce izahatlarda bulunmuştum. Efendim ve ikinci programımızda buna devam edeceğimizi size iletmiştim, sizinle paylaşmıştım. Şimdi aziz dostlar, Erkam Radyomuzda Bir Alim Bir Eser programımızda kaldığımız yerden bu eserimizin mütalasına, müzakeresine, anlaşılmasına, tefekkürüne inşallah devam edeceğiz. Çabamız, gayretimiz devam edecek. Efendim giriş kısmında bu kıymetli yazar, bu güzel insan diyor ki, Hazreti Adem'in oğlu, biliyorsunuz Kur'an'da Habil ismi geçmiyordu, onu söylemiştik, ifade etmiştik ama Habil diye meşhur olduğunu eski efendim rivayetlerden de, eski kitaplardan da öyle geldiğini ve böylece şöhret bulduğunu ifade etmiştik. Evet, Hazreti Adem'in oğlu gibi ol, Tirmizi'de geçiyormuş efendim hadis. Orada numarasında veriliyor. Davud'da geçiyor ve hadis sahihtir diye de not düşmüş buraya. Efendim büyük ihtimal tercüme eden ya da Hazreti Adem'in oğlunun hayrı gibi ol, Ebu Davud'da geçiyor bu hadiste. Efendim bu söz nasıl bir sözdür ve ne anlama gelir diyor. Evet, bu sözü nasıl anlamalıyız diyor. Yazar böyle başlıyor giriş kısmına. Bu sözü kim, ne zaman söylemiştir, hangi zamanda, hangi mekanda, kime karşı söylenmiştir bu söz? Önce bunu bir anlamamız lazım diyor. Yani makamını, yerini, muhatabını bilmemiz lazım ki manasına ne yapalım? Vakıf olalım efendim. Zaten biliyorsunuz hadis kritiğinde erbabı pekala bilecektir. Sözün nerede söylendiği, kime söylendiği, makamı, muhatabı, ondan sonra esbabı, yani oradaki sebepleri, bunlar iyi analiz edilmelidir ki o metnin manası çok daha belirgin, doğru anlaşılsın, ortaya çıksın diye. Bu sözü Allah Resulü'nün söylediği doğru mudur? Eğer o Allah Resulü tarafından söylenmiş ise bu söz niçin bu zamana kadar alay ve eğlence konusu edilmiştir diyor yazar. Yani madem bu hadistir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemiştir, öyleyse niye ümmet anlamamış, niye bunun üzerine durmamış ya da böyle alay ve eğlence konusu gibi ele alınmıştır diye söylüyor. Önde gelen şahsiyetler, önünde birisi bu sözün hakikat olduğunu inkar ederek bana şöyle demişti. Kendisi böyle bir tecrübe yaşamış. Ben cennette Hazreti Adem'in oğlu gibi teslim olmuş, başı eğik olarak değil, kılıcımı göstere göstere, başım dik olarak girmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz İslam ümmeti içinde böyle bir damar her zaman vardır. Yani pasifist olmayacağız, işte Müslüman cengaver olur, Müslüman böyle olur, Müslüman kılıcını çeker, Müslüman her şeyin üzerine yürür, Müslümanın gözü kara olur filan diye işi ta nerelere kadar götürdüklerini biliyorsunuz. Bunun ne tür, bu anlayışın ne tür meyveler verdiğini biliyorsunuz. O Habil gibi duruşun küçümsendiği, alay konusu edildiği bir tutum vardır. Onu söylüyor, tecrübe etmiş yazar, onu söylüyor. Önde gelen şahsiyetlerden biri artık herhalde, alimlerden filan birisi. Ben cennette Hazreti Adem'in oğlu Habil gibi teslim olmuş, başı eğik olarak değil, kılıcımı göstere göstere, başım dik olarak girmek istiyorum demiş filan. Hani söyleyince insanın hoşuna gidiyor ama acaba altında neler yatıyor, bir de ona bakmamız lazım. Bu konuda söylenmiş bu türden sözler gerçekten çok fazladır diyor yazar. Hazreti Adem'in oğlu gibi ol sözü Allah Resulü'nün söylediği bir söz olduğuna göre niçin bu denli köşeye atılıp unutulmaya terk edilmiş, bu derece nahoş karşılanmıştır? Yani sanki böyle bir pasiflik kültürü gibi anlaşılmıştır. Ondan sonra kafana vursunlar, ekmeğini alsınlar, bir yüzüne vurduklarında öbür yüzünü çevir filan gibi algılanmış ve kenara itilmiştir diyor. Bu beni çok düşündürüyor diyor. Aziz dostlar, bendeniz de efendim epeyce düşündürmüştür. Onu sizinle paylaşayım. Sözün üzerinde bu şekilde olumsuz bir ittifak sağlanmıştır tarih içinde. Böylesi bir ittifakın anlamı nedir ve nasıl oluşmaktadır? Niçin Müslümanlar, bugünün Müslümanları da dahil, bu hadisi hiç zikretmiyor? Hiç anmıyorlar. Yani pek çok hadis kullanılıyor, söyleniliyor vaazlarda, nasihatlerde, sohbetlerde, efendim ilim meclislerinde. Ama bu hadisi dikkat edin, belki çoğunuz ilk defa duymuşsunuzdur yani. Evet, yorumlarında bu hadise niçin değinilmiyor? Onu delil gösterme gereği niçin duymuyorlar? Niçin belirli bazı ayetler ve hadisler konusunda bir takım yorum yazıları yazdıkları gibi bu hadis üzerine yazmıyorlar, durmuyorlar? Bunu çok iyi anlamamız lazım. Müslümanlar neden bu hadisi bu derece köşeye attılar da Allah Resulü'nün sözlerinin derlendiği birkaç hadis kitabı dışında ne yeni ne eski kitaplarında hiçbir zaman onu delil olarak göstermediler? Evet, belli hadis mecmualarına yoğunlaşmaları da tabii düşünülmeli. Belli hadis mecmua biliyorsunuz derleme demektir. Bunların şöhret bulup yaygınlaşıp diğerlerinin geri plana atılması da düşünülmelidir. Söz konusu hadisi bir delil olarak gösterme konusuna gelince, usulcüler bu konuda şöyle demişler. Emir vücubu gerektirir. Evet, sonra şu soruyu sormak gerekir. Fıkıh usulünün ilmi değeri nedir? Eğer bu tür hadisler ciddiye alınmayacaklarsa, bu sözün Allah Resulüne ait olduğunu tespit eden hadis ıslahları ile ilgili ilim dalının kaidelerinin ne yararı ne önemi vardır diyor. Şimdi ilim vücubu, emir vücubu gerektir ne demek efendim? Yani bir konuda bir emir varsa ona uymak gerekir. Uymayı gerektirir. Bir emir ne diyor? Adem'in oğlu Habil gibi ol. Adem'in oğlu gibi ol. Burada bir emir sigası var. Şimdi bu neyi vücubu gerektirir? Vücub ne demek? Buna uymayı, itaat etmeyi, bunun gibi olmayı, o sözün gereğince amel etmeyi icap ettirir. Ama fıkıh usulü de bunu söylediği halde kimse neden bunu kale almıyor? Kimse neden buna göre hayatını tanzim etmiyor diye bir büyük soru ortada. Evet. Bir sözü Allah Resulü'nün söylediğini reddetmemize imkan veren kaideler, usuller, pratikler, uygulamalar nelerdir? Hangi dayanaklara göre o sözün Allah Resulü tarafından söylenmiş olduğu bilmezlikten geliniyor? Neden kulağımızın üstüne yatıyoruz? Evet, ümmet olarak. Eğer bu sergilenen tutum, takınılan tavır doğruysa o zaman herhangi bir sözün Kur'an'da ya da hadis kitaplarında yer almasının ne önemi ne faydası var? Yani uymayacaksak, gereklerini yerine getirmeyeceksek, onun söylediğince davranmayacaksak, bunlar Kur'an'da hadiste geçiyor, o zaman bizim için bir anlam ifade etmiyor. Biz bunları bir kenara itiyoruz, yok hükmünde muamele ediyoruz. Yok hükmünde. Sanki oralarda geçmiyormuş, ifade edilmiyormuş gibi sağırcasına, körcesine, duyarsızcasına davranıyoruz. Bunu düşünmemiz lazım. Evet, kitap ne zaman anlamını ve önemini yitirdi ümmet içinde diye gene büyük bir soru soruyor Cevdet Said. Şu anda burada bu sözün, yani yukarıda zikredilen hadisin, Adem'in oğlu Habil gibi ol, Adem'in oğlu gibi ol, efendim Kur'an'da ya da hadis sahih kitaplarına yer aldığını kanıtlamak için çaba harcamak gerekmiyor. Şu anda asıl yapılması gereken kitabın, özellikle kelamın değerini nasıl yitirdiğini açıklayan yepyeni bir ilim yöntemiyle ortaya koyabilmek için çabaların yoğunlaştırılması gerekiyor. Yani Kur'an'a olan, kelama olan duyarlılık neden azaldı? Efendim, bu söz neden haşa değerini yitirdi insanlar nezdinde? Yoksa aslında öyle değildir. Yani altın çamura da düşse altın değildir. İnsanlar kıymeti efendim altındır yine. Çamura da düşse altındır. İnsanlar kıymetini bilmese de altın yine altın olmaya, değerini korumaya devam ettir. Aynısı. Şimdi fakat ümmet neden bu kelamın değerini kendi nezdinde yitirmiştir? Ondan sonra buna karşı duyarsızlık geliştirmiştir. Kendi dünyasından bunu neden uzaklaştırmıştır? Bunu anlamak üzerine bir ilmi metodoloji geliştirmek lazımdır, analizler yapmak lazımdır diye söylüyor. Yalnızca kitap ve kelam, söz anlamını ve değerini yitirmiş değildir. Onlarla birlikte düşünce de anlam ve önemini yitirmiştir. Bu da çok hazin. İslam ümmetinde düşünce, tefekkür, anlam ve önemini maalesef yitirmiştir. Mesela teknoloji deyince insanların ağzı bir karış açılır. Efendim kurumlar kuralım, efendim genişleyelim, büyüyelim, finans kaynakları oluşturalım, şu kadar adam toplayalım, cemaatimizi çoğaltalım, maddi kemmi imkanları zirveye çıkaralım, şöyle binalar dikelim, böyle kurumlar, tamam bunları yapalım. Tefekkür. Bana söyler misiniz, tefekküre önem veren bir nesil yetişmesi konusunda ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ümmet içinde tefekkür slogana indirgenmiştir. Ayet ve hadisler adeta slogana indirgenmiştir. Sloganik düşünme, yüzeysel düşünme, rivayet üzerinden sadece düşünme, onları da alıp satmak anlamında söylüyorum. Rivayeti derinlemesine kavramak anlamında değil. Alıp satmak, duyduğunu satmak düzeyinde tefekkürsüz bir ümmet nasıl ortaya çıkmıştır ve tefekkür neden revaçtan düşmüştür? Düşünce, bunu çok iyi anlamamız lazım. Burada da tespitini yapıyor. Efendim, kelamla beraber, sözle beraber düşünce, tefekkür de anlam ve önemini ümmet içinde yitirmiştir diyor. Burada dünya hayatıyla ilgili insanların bir şey yaptıklarını sanmalarına rağmen tüm çabalarının nasıl boşa çıktığı hususunda da aynı ciddiyetle araştırılıp ortaya konulması gereken hususlar vardır diye ifade ediyor. Bu yeni bir ilim dalı mı? Hayır. Yeni değil, bilakis çok eski bir ilim dalıdır. Fakat burada önemli olan bu eski ilim dalını yeniden apaçık, dinamik bir bilgiye nasıl dönüştüreceğimizi bilmemizdir. Bunun üzerine kafa yormamızdır. Evet, bir hadisin, aziz dostlar, bir kavramın, bir mefhumun, bir düşüncenin sıhhatini ispat etmek için bütün imkanlarını seferber ederek çaba harcayanların, koşturup duranların, bu konuda bütün donanımlarını ortaya koyanların bunca emeklerinin boşa gitmesi mümkün müdür? İşte önemli sorulardan biri de budur. Dikkat ederseniz yoğun sorularla karşı karşıyayız. Bunları bize efendim soruyor kıymetli yazar, düşünmeye sevk etmek için. Burada nefislerde meydana gelen bir takım değişimler, yani insanların kendi enfüsi aleminde, ümmetin mensuplarının kendi enfüsi aleminde meydana gelen bazı değişimler, fikirleri etkileyen bir takım etkenler söz konusudur ki, onlar var olduğu sürece kitabın ve hadisin maalesef değeri gittikçe düşmektedir. Değeri insanların nezdinde düşmektedir. Az önceki yaptığımız tespit gibi. Yani efendim ben daha çok eylem bazında düşüneceğim. İşte ben imkanları çoğaltacağım. Ben maddi imkanların artması için kaynaklar oluşturacağım. Efendim ben binalar dikeceğim, kurumlar yapacağım. Ama tefekkür, kelam, söz, ilim, bunların tahsili, ilmin bir ezber olmaktan çıkarılıp tefekkürle buluşturulması, ki bu da önemli bir noktadır. Tefekkürsüz ilim bir ezberden öteye geçemez. Efendim, bu ezberi almış bir takım insanlar görüyorum. Sağda solda bunun klasik geleneksel efendim temsilcileri var. Yani geleneksel bir usulden geçmiş. İşte emsile, bina, maksut okumuş, cami okumuş, başkaca eserler okumuş. Böyle bir molla tarzında yetişmiş ama bir bakıyorsunuz tefekkür yok. Yani ondan sonra Kur'an'la ilgili aldığı tahsili tefekkürsüz olduğu için bir aktarımdan öteye geçemiyor. Mütefekkir, kendini mütefekkir zanneden insanların da böyle derinlemesine bir Kur'ani ilim kültüründen uzak olmaları ne yapıyor onları? batılı düşünürlerin kucağına bırakıyor. Yani bir filozofça düşünüyor ya da bir bilim adamı metodolojisiyle düşünüyor. Ama o metodolojinin doğru olup olmadığını tayin eden temel ölçütleri başka yerlerden devşiriyor. İşte o zaman ne oluyor? Ayrıksı, yaban tefekkür ortaya çıkıyor. Yabani. Neye yabani? Vahye yabani, Kur'an'a, sünnete, işte burada anlatıldığı şekilde Kur'ani zeminde yetişmiş, hadis zeminde yetişmiş tefekküre, bunları alemle, varlıkla buluşturan tefekküre yabani bir vasat ortaya çıkıyor. Bunlar da noksan temsil özelliğinden dolayı insanlara aktarılamıyor ve bir coşkuya dönüştürülemiyor. Evet, şimdi nefislerde meydana gelen bazı değişimler ve fikirleri etkileyen bir takım etkenler söz konusudur ki, onlar var olduğu sürece kitabın ve hadisin hiçbir değeri kalmıyor. Eski deneyimler, yeni ziyanlar, kayıplar, bütün bu gelişmeler belirli iklim ve çevrelerde belirli durumlar karşısında değerini yitirmektedir. Başka bir ifadeyle şöyle söyleyelim. Şöyle de diyebiliriz, ifade edebiliriz. Kitap ne zaman anlamını ve önemini yitirdi? İnsanların ondan yararlanma imkanı neden ortadan kalkıyor? Bu tespiti yapmamız lazım. Allah'ın, Resulünün sözleri, ulemanın hikmetlerinin değerini yok eden, bütün kutsal değerleri baskısı altına alan bir kuvvet gibi gelen bu değişim hareketinin mahiyeti nedir? Evet, boyunları bükmek, kalpleri ve gönülleri kilitlemek, gözler üzerine perdeler, kulaklara ağırlıklar ve dışa açık bütün pencereleri kapamak için gelen bu veba hastalığı görülmeden ve hissedilmeden sinsice zincirleme birbirini nasıl izlemektedir? Bu veba neydi? Allah'ın, Resul'ün sözlerinin, ulemanın hikmetlerinin değerinin bir kenara atılması, bunların değerinin anlaşılmasıyla uğraşılmaması, bunlara karşı bir duvar örülmesi. Nitekim ben, ey söz verenler, ey and içenler, Allah kral değildir adlı kitabın ön sözünde bu anlamlara işaret eden bir öykü anlatmıştım diyor efendim. Allah kral değildir. Evet, orada araştırmacıların bu problemin en uç noktalarına varıncaya kadar Allah'ın Resulü'nün fikrin, anlama ve idrakin hükümlerinin geçersiz kılındığı bir ortamda meselenin bu yönünü gereken dikkati ve özeni göstermelerini arzulamıştım diyor. Yani Allah'ın tevhid ölçülerinde sıfatlarıyla, esmasıyla doğru anlaşılması noktasında özen gösterilmesinin altını çizmiştim. Buna göre Allah Resulü'nün de doğru anlaşılacağını ifade etmiştim diyor. Onları hidayete çağırsan da o halde kesinlikle hidayete gelmezler ayet-i kerimesinin mealini hatırlatıyor. Şimdi efendim birinci kısımda biraz duruyorum burada çünkü önemli noktalar var. Ben de çok yoğun bir şekilde altını çizip notlar almışım. Bu notları da sizinle bugün olsun en azından paylaşmak istiyorum. Zaten biliyorsunuz biz kitabın tamamını 6 ay, 1 yıl çalışmamız lazım. Yani çünkü kısım kısım, bölüm bölüm gidiyoruz. O yüzden burada ben size adeta tadımlık sunumlar yapıyorum. Aynı zamanda referanslar vermiş oluyorum. Bir kütüphane de oluşturmuş oluyoruz. Yani Müslümanca tefekkür atölyesi mahiyetinde yaptığımız bu çalışmada biz bir kütüphane de teşkil etmiş oluyoruz. İnsanların kitaptan yararlanma yeteneklerini ve imkanlarını yitirmeleriyle ilgili Allah Resulü'nün birçok hadisini hatırlıyorum diyor yazar. Nitekim Resulullah tarihi buna delil olarak göstermektedir. Nasıl oluyor da insanoğlu bu konuda kendi eliyle kendini azaba atmadan başka çıkar yol bulamayacak bir noktaya geliyor? Atmaktan başka çıkar yol bulamayacak bir noktaya geliyor. İnsan kendi kendini azaba atıyor, cehenneme atıyor. Doğrusu bu gibi insanları azaptan başka, insanların birbirlerine tattırdıkları azabın yanı sıra Allah'ın azabı gibi uyaracak hiçbir şey yoktur. Bunca duyarsızlığı, bunca nasırlaşmayı ancak azabı tatmak belki ortadan kaldırabilir. Ancak o bir uyanışa vesile olabilir. Böyle gözüküyor, neredeyse diyor. Ziyad bin Lebit'ten şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü bir şey anlattı ve ardından şöyle buyurdu. İşte bu ilmin ortadan kalktığı zaman söz konusudur. Bir şeyler anlattı ve ardından şöyle buyurdu. Bu ilmin ortadan kalktığı zaman söz konusudur demiş Peygamber Efendimiz. Ben ey Allah'ın elçisi, bizler Kur'an okurken, çocuklarımıza okuturken ilim nasıl ortadan kalkar? Zira bizlerden sonra çocuklarımız da onu kendi çocuklarına okutacak ve bu uygulama kuşaklar boyu kıyamet gününe kadar devam edecektir diye sordum. Ziyad bin Lebit. Allah Resulü şu karşılığı verdi. Anan seni yitirsin ey Ziyad. Bu bir deyimdir efendim, kullanılır. Yani anan seni kaybetsin, annen seni kaybetsin ey Ziyad. Ben seni Medine'de en iyi fıkıhçılardan, fakihlerden birisi olarak görüyordum. Tercümede sıkıntılar var. Fıkıhçı diye tercüme edilmez. Ben seni Medine'de en iyi fakihlerden birisi olarak görüyordum. Yahudi ve Hristiyanların elinde Tevrat ve İncil yok mu ki onlar ellerindeki bu kutsal kitaplardan hiçbir yarar elde edemiyorlar? Ne kadar derinlemesine bir burgu var, farkında mısınız? Yani Yahudilerin, Hristiyanların elinde Tevrat, İncil yok mu, kitap yok mu? Var. Bunları öğretmiyorlar mı, ezberlemiyorlar mı, anlatmıyorlar mı? Ama ilim yok. Bozulma var. Evet. Ve hiçbir yarar elde edemiyorlar. Aynı duruma İslam ümmeti de düşebilir ki yazarın Cevdet Said'in söylediği de budur. Yani Kur'an hafızlarımıza öğretiliyor. Artık televizyon programlarında öğretiliyor. Sarıklı cübbeli böyle görüntüsü itibariyle de Müslümanca sunumla kitap öğretiliyor, Kur'an'ı okuma öğretiliyor, hadis dersleri yapılıyor. Ama kitaba ve tefekküre, kelama ve tefekküre olan ilgi gittikçe azalıyor, daralıyor. İlim belki de gittikçe ortadan kalkıyor. Bunları dert edinmemiz lazım. Dert edinmemiz lazım. Söz gelimi diyor yazar, ben Çin harfleriyle yazılmış Çince kitapla karşılaşsaydım ondan tek bir harf bile anlayamazdım. Mesela diyor. Gerçi şu anda da anlayamıyorum. Çin dilini bilen, Çinceyi bilen ama harflerini okumayı bilmeyen bazı kimselerin onu anlayıp anlamadıklarını açıklayamazdım. Nasıl oluyor ki harfler aynı, onlardan anladıkları manalar da aynı fakat onların hepsi aynı dili konuşmuyorlar. Buna yakın bir diğer örnek şu olabilir diyor. Arap ve Fars harfleri de aynıdır. Biliyorsunuz Arabi harfler Fars'ta da aynı kullanılıyor. Ondan sonra harflerin aynı olmasına rağmen nasıl oluyor da onlardan meydana gelen kelimelerin manasını anlamak mümkün olmuyor. Değil mi? Arapça kelimenin manası, Farsça kelimenin manası. Başka bir örnekte şunu verebiliriz. Şimdi konu nereye gelecek birazdan göreceğiz. Söz gelimi bize şöyle söylenir. İki Çinli varsayalım. İki tane Çinli. Bunlar birbirlerinin dillerini bilmiyorlar. Bu yüzden sembolleri farklı biçimde okuyorlar. Fakat her ikisi de aynı kelime veya harften aynı manayı çıkarıyorlar ve bunu anlayabiliyorlar. Mesela divan veya karyola resmi uyuma yerine işaret eder. Karyola divan ismi insanların her birine göre farklı ise de bu sembol bütün dillerde karyolaya ve divana işaret eder. Bu örnekler yaklaşık mana için geçmişe verilmiş örneklerdir. Ancak bunları zikretmekle ben ne anlatmak istiyorum? Burada manaların dili deyimiyle anlatılmak istenen, harf ve sembollerle hiçbir ilişkisi olmayan, kelimelerin dışında kalan kavramların, mefhumların dilimidir. Yani kendini anlatmak için gelen kelimeler çerçevesinde anlaşılmayan, kabul görmeyen ve bilinmeyenden öte ilişkiler, bilgiler ve kavramlar. Bunun örneği, Hazreti Adem'in oğlunun tutumu ve kardeşiyle olan ilişkisidir. Yani Habil'in Kabil'le olan ilişkisidir. Örneğini veriyor şimdi. Buraya kadar anlattıklarım belki net oturmadı kafamızda. Şimdi örneğiyle daha da netleşeceğiz inşallah. Bu ilişki varsayıma dayalı kavramsal ilişkiler türündendir. Öyleyse farazi varsayıma dayalı bu ilişki türü, bu muhtevasıyla bizim kavram sistemimize girmeye uygun değildir. Nitekim Allah Resulü Kureyş'e geldiği zaman onunla ötekiler arasındaki problem Arap dilinden, Farsçadan veya Romanceden kaynaklanmıyordu. Peygamber Efendimiz Arapça konuşuyordu. Ama Kureyş'e geldiğinde aralarında bir problem vardı. Kureyş'le anlaşamıyordu. Arapça konuştuğu halde anlaşamıyorlardı. Yani bir anlaşmazlık vardı. Farklı dünyalar, farklı bir anlam dili, harflerin, manaların dili farklıydı. Bilakis tartışma varlığa, hayata ilişkin, mevcudata ilişkin düşünme biçimi, tasavvur ile alakalı kavramlardan kaynaklanıyordu. Bakın, kelimelerden kaynaklanmıyordu. Varlıkla, hayatla ilgili kavramlardan kaynaklanıyordu. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Gökyüzü de yeryüzü de Allah'ındır diyordu. Ama Kureyşliler ne diyorlardı? Gökyüzü de yeryüzü de Allah'ındır ama o Allah'a bizi yaklaştıracak aracılar da ondandır diyorlardı. Ve putları gerekli görüyorlardı. Şimdi bakın, burada gök ve yere yükledikleri kelime anlamı değil, manaların dili birbirinden farklıydı. Mefhumlar bazında ayrılıyorlardı. Peygamber Efendimiz'in kavramları farklıydı. Yani yaratıcı deyince kavramı farklıydı, kainat deyince kavramın içini nasıl dolduruyor ona göre farklıydı, insan deyince içini nasıl dolduruyor farklıydı, hılkat deyince neydi, hep kavramların içini doldurma biçimi farklıydı. Yoksa kelimeler aynı. Kelimelerin aynı olması anlaştığımız anlamına gelmez. O kelimelerle oluşan kavramların içeriğini nasıl doldurduğumuz, neyle doldurduğumuzla gerçekten anlaşır veya anlaşamayız. Evet, burası önemli. Bu kavramsal dil sisteminin içine girilmedikçe onu kabul etmek imkansızdır. Burada topluma özel bir hizmet sunan, bu hizmet nasıl olursa olsun, bu hizmet sırasında belirli bir rol üstlenmeye neden olan kavramlardan ve ilişkilerden meydana gelen bir sistem içinde biçimlenen başka bir kaynak bulunur. Evet, şimdi demek ki çok önemli bir tespit yaptık. Bu tespitten sonra bir ara vermemiz, mola vermemiz gerekiyor aziz dostlar. Peygamber Efendimiz'in o dönemin Kureyş'inden efendim, o dönemin Mekke'sinden, o dönemin toplumundan ayrılan yanı konuştuğu kelimeler değildi. Kavramlardı, o kavramların içeriğini hangi manalarla doldurduğu meselesiydi. Bizim de Habil-Kabil meselesini anlamamız için Habil'in ve Kabil'in konuştuğu kelimelerden ziyade o kavramların içini doldurma biçimlerini anlamamız lazım. Mesela Habil'in kurbandan anladığıyla Kabil'in kurbandan anladığı aynı değildi. Yani ihtilaf, farklılık burada ortaya çıkıyordu. Bizim de kelama, İslami ilimlere, Müslümanca ilim diyelim daha doğrusu genel anlamda, burada bu kelimeleri bilmemiz değil, bu kelimelerin kavram düzeyinde içeriğini nasıl doldurduğumuz, bunlara ne tür anlamlar yüklediğimiz meselesi en büyük ayrılma, kırılma noktasını oluşturuyor diye bir tespit yapabiliriz. İfade edebildiğimizi tahmin ediyorum inşallah. Evet efendim, bir kısa mola, nefeslenme, ardından yolumuza devam edeceğiz. Evet aziz dostlar, Erkam Radyomuzda Bir Alim Bir Eser programımızda kısa bir ara verdik. Aradan sonra tekrar eserimize, bu eserin anlaşılmasına devam ediyoruz. Eserimiz neydi efendim? Adem'in oğlu Habil gibi ol, yeni bir kimliğin inşası, Cevdet Said. Pınar Yayınları'ndan yayınlanmış bir eser. Efendim, devam ediyorduk ve ana sorulardan bir tanesi, ümmet içinde zamanla nasıl oldu da kitaba ve ilme ve tefekküre olan ilgi, alaka azaldı, hatta buharlaştı, ortadan kalktı. Bununla ilgili efendim bir soru vardı. Bu soru etrafında oluşan tahliller vardı. Kitabın kelimelerinin var olması, bu kelimelerin bizim dilimizde olması, dolaşımda olması, bu kelimelerin kavram düzeyinde doğru anlaşıldığı, içeriğinin doğru doldurulduğu ve bir anlaşma, ortak zemin oluşturduğu manasına ne yapmaz? Gelmez diye de bazı tahliller yapmıştık. Efendim, kitabın faydalı ve marifet vesilesi olma niteliğini, hem faydalı olma hem ilme, marifete vesile olma niteliğini nasıl yitirdiği, ilme aracılık etmek yerine kitabın onu engelleyen bir unsura dönüşmesi hususunu, tıpkı Hristiyanlıkta yaşandığı gibi biliyorsunuz, İncil'e dayanarak güya oluşturulmuş dogmalarla kilisenin adeta bir din haline gelmesiyle bütün bilimsel çalışmaların önü kesilmeye çalışılmıştı ve buna uygun da bir cezalandırma sistemi oluşturulmuştu ve Hristiyanlık bu anlamda geriletildiğinde gerçek anlamda inkişaf, gelişmeler olmuştu. Ama İslam'ın kimyası böyle değil. Yani İslam'da kitap ilmi gözetiyor, ilme yol açıyor, ilme revaç veriyor, ilmi ön plana çıkarıyor. Böyle olduğu halde ümmette bunun karşılığı neden böyle değil? Bunu, yani bizlerde bunu temsil ettiklerine inananlarda bir çelişki var. Öyle bakmamız lazım diye düşünüyoruz. Şimdi onu engelleyen, ilmi engelleyen bir unsura dönüşmesi hususunu keşfetmek için başlatılan zorlu çalışma gerçekte yeni bir ilim dalı değil midir diyor. Sayıklamamızdan, belki de asırların bile ondan kurtulmak için bize yardımcı olmadığı derin uykularımızdan bizi uyandırması için bu yeni ilim dalına şu zamanda bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz mevzubahistir, ihtiyaç duymamız söz konusudur diyor. Yani nasıl oldu da kitap ilmin adeta önüne bir perde gibi konuldu ve engelleyici bir unsura dönüştürüldü. Bunu çok iyi anlamamız lazım. İlimlerin tümü tarihi süreç içinde oluşurlar. Zira insani ilimler daha çok yeni sayılırlar. Nitekim Müslümanlar da şu ana kadar hep bu konudan müştekidirler. Her bilim dalının ilk kez ortaya çıkışı birbirinde bir inkarı da getirir. Yani biri diğerini dışlar. Mesela yeni fizik çıkar, eski fiziği eleştirir, dışlar, efendim çok yoğun kritikler yapar vesaire. Yani birini nakzetme, birbirini yanlışlama üzerine kurulu bir sistemde vardır. Mesela uzay bilimi ilk ortaya çıktığında inkar ile karşılanmıştı. Şiddetle reddedilmişti. Müslümanlar açısından baktığımızda da böyledir. Müslümanlar da yeni ortaya çıkan ilimi ilk anda bir dışlama gibi bir refleks var. Yani bilimci olmayalım, her şeyi bilim çerçevesinde algılamayalım derken ortaya çıkan yeni ilimleri de refleks halinde böyle reddetme şeklinde bir anlayış var. Uzay bilimi ilk ortaya çıktığında inkar ile karşılanmıştı, şiddetle reddedilmişti. Müslümanlar maddeyle ilgili bilimleri kavrama ve kabullenme hususunda son derece cömert davranmış iseler de insani ilimlerden hep ürkmüş, çekinmişler. Yani sosyoloji, psikoloji, antropoloji, sayın sayabildiğiniz kadar insanla ilgili bilimlerden hep korkmuşlar, çekinmişler. Zira bu konuda çok hassaslar. İnce eleyip sık dokuyorlar. Güzel. Müslümanların bu tür bilimlerden bu kadar çekinmelerinin nedeni, kutsallık atfettiğimiz herhangi bir insan hakkındaki bu tasavvurlarımızın doğru olmadığı gerçeğinin açığa çıkma korkusudur. Buyurun, takkemizi önümüze koyup çok yoğun düşüneceğimiz bir cümle. Bakın, Müslümanlar insani ilimlerden niye korkuyor? Ümmet içinde bu ilimlere karşı niye bu kadar çekince konuluyor ve neden bu kadar teyakkuz halinde? Bu ilimlerden bu kadar çekinmelerinin nedeni kutsallık atfettiğimiz herhangi bir insan hakkındaki. Var ya kutsallık atfettiklerimiz. Halbuki onlar insanlar. Aciz kullar. Belki aziyetleri daha fazla olduğu için Allah onlara daha çok ikramda bulunmuş. Aziyet fazlaysa, yara fazlaysa merhem fazla sürülür. Herhangi bir insan hakkındaki kutsallık atfettiğimiz bu tasavvurlarımızın doğru olmadığı, bunların bizim hüsnü kuruntumuz olduğu gerçeğinin açığa çıkma korkusudur diyor. Evet, ilginç. Bizzat kendimiz tarafından meydana getirilen bu düşünme biçimleri, tasavvurlar gözümüzün önüne apaçık biçimde serildiği zaman o tasavvurların yanlış oldukları, boş yere onlara kutsallık atfettiğimiz ortaya çıkar. Çünkü sanıyoruz ki bize ait bir yanılgı ortaya çıktığı zaman bizzat mukaddes olan Allah'ın hatası ortaya çıkacak zannediyoruz. Haşa. Yani kendi hatamızı semanın, göğün ve yerin sahibine atfetmek, onun hatası çıkacakmış gibi bir korkuyla yaklaşmak telaşındayız. Allah hata yapar mı? Haşa ve kella. Hayır, hataları ortaya çıkarılan Allah değil, bizim kirli, bulanık hevalarımız, heveslerimiz, keyfi isteklerimizdir. Kendi kirli çamaşırlarımız ortaya çıkacak diye bir telaştan dolayı bu insani ilimlere karşı efendim hep bir çekince koymuşuz, hep bir mesafe koymuşuz. Bunları doğru anlayıp yerli yerine oturtup bir çaba, oturtan bir çaba geliştirememişiz. Bunun içindir ki insanla doğrudan ilişkini, insanı meydana getiren keyfiyeti, ortamı bilmek için yeni bir ilim dalı kurmak zorunludur. Zira toplum bir koza gibidir. İnsan kendini onun içine hapsedilmiş hisseder. Toplum kozası. Bütün toplumun korumacılığı ve kutsallığı ölünceye kadar insanı bu kozayı savunmaya zorlar. Niye? O koza senin aynı zamanda varlık sebebin gibi algılanır. Güvenlik alanı gibi algılanır. İnsan da bu kozayı öylesine benimser ki, toplum kozasının etrafını saran, öylesine benimser ki kendi varlığını adeta bu kozaya dayandırır. Yani içinde bulunduğu toplum, cemaat, cemiyet neyse bunlara dayandırır. Bu gittiğinde kendi varlığı da gidecekmiş gibi algılar. Buradan hareketle Müslümanların doğruluğu, adaleti, dürüstlüğü, rüştü yitirdikten sonra meydana getirdikleri düzenlerde Hazreti Adem'in oğlu gibi ol sözünün yer almadığını, ilmin ortadan kalkacağına dair hadisin gündeme getirilmediğini, neden gündeme getirilmediğini pekala anlayabiliriz. Çünkü Müslümanlar rüştü, doğruluğu, adaleti, dürüstlüğü yitirmişlerdir. Maalesef yitirmişlerdir ve bundan dolayı da belli sözleri, kelamı, hadisleri bir kenara atmışlardır. Bunları adeta duymazdan gelmişlerdir. İlmin ortadan kalkabileceği yönündeki hadise birisi şu sözlerle itiraz etmişti diyor Cevdet Said. Biz Kur'an okurken, onun kelimelerini, kavramlarını ezberlerken, efendim hükümlerini, muhkem olanlarını, müteşabihatını ayıklarken ve aramızda büyük müfessirler varken, dalalete düşebilme konusunda Yahudi ve Hristiyanlar gibi olmamız mümkün değildir, diyor. Hani Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hadisini aktarmıştı ya, paylaşmıştı bizimle, birinci kısımda söylemiştim. Yani Yahudi ve Hristiyanların da elinde İncil ve Tevrat var ama onlara bir faydası yok, bozulmaya da mani değil. Bizim bir de o duruma düşmesin, ilim çekilirse, ilim ve hikmet, işte o zaman biz de aynı duruma düşebiliriz mealinde bir tahlil yapmıştım. Evet, bu iş bize öyle bir biçimde aktarıldı ki biz işi İncil ve Tevrat'ta yararlanılabilecek işe yarar hiçbir bilginin olmadığı sonucuna ulaştırdı. Biz de bu kitapları bu alanın dışına çıkardık. Halbuki İncil ve Tevrat'ın da biliyorsunuz tamamı muharref değildir. Yani içinde sahih olan efendim Kur'an'a, Rabbin ezeli kelamına denk düşen pek çok ibareler mevcuttur. Bunu da bilmemiz lazım. Biz de bu kitapları bu alan dışına çıkardık. Çünkü şimdiye kadar bu iki kitaptan herkes bu şekilde söz etti. Onlarda tahrif ve kavramların anlamını bozma, tebdil, tağyir ve birçok yanlışın sokuşturulmuş olabileceğine söz ettiler. Evet, doğru. Bu söylentilerden ötürü onlarda faydalanabilecek nitelikte bir takım bilgilerin olabileceğini, hala hidayet ve nur olan bir takım ayetlerin bulunabileceğini görmek için hiçbir teveccühte bulunmadık. Bakın ayetlerin derken bile değil mi insanlar irite oluyorlar. Hayır, İncil'deki Rabbin efendim bozulmamış bir kelamı ayettir. Ayettir. Yeter ki anlamı sahih, efendim işareti,
sahih, düzgün olsun, Kur'an'ın ruhuna denk düşsün. Elimizde Kur'an gibi bir mikyas unsuru var. Bu ne büyük bir güçtür. Bu ne büyük bir imkandır. Evet, Yüce Allah'ın İncil ve Tevrat'ta hakkında buyurduğu şu sözü kavrayabilecek kudretimiz var mıdır diye yine bir soru soruyor. Gerçekten Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. İslam olmuş peygamberler onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Ahbar ve ruhbanlar da kendilerini tümden Allah'a adamış zahitler ve alimler Allah'ın kitabını korumakla görevlendirildiklerinden onunla hüküm verirlerdi ve onu gözetip korurlardı. 5. sure 44. ayet. Onların ardından yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur bulunan, hidayet ve nur bulunan, kendinden önceki Tevrat'ı doğrulayan, tasdik eden, muttakiler için yol gösterici ve öğüt olan İncil'i verdik. Demek ki toptan bir dışlamayı Kur'an bizzat reddediyor. Reddediyor. Onlarda da hakikati özü, hakikate ilişkin özü, vahiy ile örtüşen özü ne yapmamız lazım? Tespit etmemiz ve ondan istifade etmemiz lazım. Onları hepten saha dışına atmamız asla doğru değil. Evet, şimdi efendim sözümüzü bir noktaya getirip bugün bu bahsi kapatalım. Çünkü bugün ana yoğunlaştığımız husus bu ilmin kaybı, kitaba karşı duyarsızlık ve buradan Habil tavrıyla uzaklaşmamız tahliliydi. Söz konusu kutsal kitaplar hakkında böyle buyurulduğu halde bizler kendi kurduğumuz sistemde onları son derece kolay ve korkunç bir duyarsızlıkla tümünü birden kaldırıp arkamıza attık. Ardından şöyle dedik: onlar sapıktırlar, Yahudi ve Hristiyanlar, çünkü kitaplarını değiştirmişlerdir. Artık onlarda hiçbir hidayet ve nur izine rastlanılmaz. Ama bize gelince biz öyle miyiz? Bizler bizzat Allah'ın tarafından korunup kullanan tertemiz, arınmış, aydınlık bir delil üzerine bulunuyoruz diye kendi kendimize hüsnü kuruntular icat ettik. Böyle kuru avuntular icat ettik. Efendim, sadece nastan yola çıkan bir reform, düzeltme girişiminin yararı azdır. Islah, doğrusu bu. Sadece nastan, yani bize Kur'an yeter. Sadece Kur'an var yeter kardeşim mantığından yola çıkan bir ıslah anlayışı, böyle bir ıslah girişiminin yararı azdır. Bunun için bizim kitaptan yararlanmamızı mümkün kılan ve Tevrat ve İncil'den yararlanma imkanını kaybetmemize neden olan olayı gösterecek, Allah'ın Resulü'nün endişe ettiği, Müslümanların başına gelmesi durumunda onları ellerinde ve önlerinde bulunan kitaptan yararlanamayacak duruma getirecek şeyi gösterecek yeni bir kavramlar sistemi meydana getirmemiz kaçınılmaz bir zorunluluktur. Yeni bir kavramlar sistemi. Yani kavramların içeriğini hakikate, öze, ilme ve Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz'in hadislerine, sünnetine sadık bir şekilde yeniden doldurma, şekillendirme vazifesi üzerimizde en büyük görev olarak durmaktadır diyor. Bendenizde doğrusu bunu çok önemli ve isabetli buluyorum. Evet, aziz dostlar, bugün Adem'in oğlu Habil gibi ol eserimize devam ederken bu temel noktalar üzerinde az önce yoğun arz etmeye çalıştığım durmaya gayret ettik. Bundan sonra Hazreti Adem'in oğlu ve çatışan fırkalar bahsi var. Onu çalışacağız. İnsan ve kibir bahsi var. Kur'an ve tarih bahsi var. Bunları da çalışmak istiyorum. Kur'an'ın tarihle olan ilişkisi. Bilgi ve iktidar ilişkisi var. Mesela kurum ve ihtisas, uzmanlaşma, kurumsallaşma, bunlar neye tekabül eder? Kabil zihniyeti nerelerden ortaya çıkıyor? Kabil zihniyetini doğuran ana argümanlar nelerdir? Bunlar üzerinde çalışmak istiyorum. İnşallah Allah nasip eder. Efendim, hepinize gönül dolusu muhabbetler sunuyoruz. Allah'a emanet olunuz diyoruz.